İkinci ayrım. Müdür bitişik odadan "Dinleyin, dinleyin, anahtarı çeviriyor," dedi. Bu Gregor'a büyük bir cesaret verdi. Ama herkesin birden bağırarak onu cesaretlendirmesi gerekirdi. Annesi ve babası da dahil herkes "Gayret et Gregor, bırakma sakın, çevir kilidi," diye bağırmalıydılar. Evdeki herkesin gösterdiği gayreti ilgiyle takip ettikleri düşüncesiyle tüm gücünü toparlamaya çalışarak anahtarı deli gibi ısırdı. Anahtar döndükçe o da kilidin etrafında dönüyordu. Artık sadece ağzıyla tutunduğu anahtarla ayakta duruyor, duruma göre ya ağzıyla anahtara asılıyor ya da tüm bedeninin tüm ağırlığıyla anahtarı aşağı doğru iterek dengesini sağlıyordu. Gregor sonunda açılan kilidin sesiyle sanki bir uykudan uyandı. Rahat bir soluk alarak "Demek ki bir çilingire ihtiyacım yokmuş," dedi kendi kendine ve kapıyı tamamen açmak için başını kapının koluna dayadı. Kapıyı bu yöntemle açmak zorunda kalması, kapının iyice aralanmasına sağladıysa da dışarıdakileri onu henüz görememişti. Şimdi kapı kanatlarından birinin etrafını yavaşça dolanması gerekiyordu. Salonun ortasına sırt üstü devrilmek istemiyorsa çok dikkatli olması şarttı. Gregor bu zor hareketleri gerçekleştirmekle meşgulken ve başka şeylere dikkat edecek fırsatı yokken birdenbire müdürün dilinden bir şaşkınlık sesi döküldüğünü işitti. Ses tıpkı rüzgar uğultusunu andırıyordu ve kısa bir an sonra da müdürü kapıya dışarıdakilerden hepsinden daha yakın duran adamın elini açık ağzına nasıl bastırdığını, sanki her saniye aynı şiddette üzerine gelen görünmez bir güç karşısında geriler gibi nasıl gerilediğini gördü. Annesi ise müdürün hemen yanında geceden kalma darmadağın saçlarıyla öylece dikiliyordu. Elleri birbirine kenetlenmiş halde önce babasına baktı, sonra Gregor'a doğru bir iki adım attı ve ardından da hemen oracıkta yere yığılıverdi. Yüzüğü neredeyse hiç görünmeyecek şekilde göğsünün üzerine doğru düşmüştü. Babası da sanki Gregor'u odasına geri sokmak ister gibi düşmanca bir ifadeyle yumruğunu sıktı. Ardından kuşku dolu bakışlarla odayı süzdü ve sonra elleriyle yüzünü kapatıp sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Gregor olan bitenleri görünce salona girmedi. Bedeninin yarısı ve yana eğik duran kafası görünecek şekilde kapının sımsıkı sürgülenmiş kanadına yaslanarak içeridekileri gözlemeye başladı. Bu arada ortalık da iyice aydınlanmıştı. Yolun karşı yakasındaki gri renkli geniş binanın bir kısmı bir hastaneydi bu. Cephesini keskin çizgilerle bölen düzenli pencereleriyle rahatlıkla seçilebilir hale gelmişti. Yağmur hala devam ediyordu ama artık tek tek seçilebilecek kadar iri damlalar halinde yağıyordu. Masanın üzeri sabah kahvaltısından kalma bir yığın tabak çanakla doluydu. Çünkü babası için kahvaltı günün en önemli öğünüydü ve kahvaltı keyfini bir taraftan da birkaç gazete okuyarak saatlerce uzatırdı. Tam karşıya denk gelen duvarda Gregor'un eli kılıcında gülümserken duruşu ve üniformasıyla saygıya davet eden bir teğmen olarak göründüğü askerlik fotoğrafı asılıydı. Holün kapısı açıktı. Evin kapısı da açık olduğundan dışarısını ve aşağıya inen merdivenler seçilebiliyordu. Gregor pekala dedi. Ev halkı içinde serin kalınlığını koruyan tek kişi olduğunun farkındaydı. Hemen giyineceğim, kumaş koleksiyonunu toparlayacağım ve yola çıkacağım. Yola çıkmama, gitmeme izin verecek misiniz müdür bey? Evet müdür bey, görüyorsunuz ki dik kafalı değilim ve çalışmayı da seviyorum. İş seyahatleri biraz zahmetli oluyor ama olmadan hayatımın zaten bir anlamı olamazdı. Ama nereye gidiyorsunuz müdür bey? Firmaya mı yoksa? Firmaya öyle mi? Burada olup bitenleri gerçeğe uygun olarak anlatacak mısınız? Bazen insanın çalışacak hali olmaz ama işte böyle zamanlar Eski çalışma performansını hatırlamak ve daha sonra engeller ortadan kalktıktan sonra insanın mutlaka eskisinden bile daha büyük bir istek ve gayretle kendini işe vereceğini değerlendirmek için en uygun zamanlardır. Patronum olan beyefendiye çok şey borçluyum. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Diğer yandan anne babamın ve kız kardeşimin geçimini de benim sağlamam gerekiyor. Şu anda bir çıkmazdayım ama bu durumdan kendimi mutlaka kurtaracağım. İşim zaten yeterince zor. Lütfen siz daha da zorlaştırmayın. Firmada benim tarafımı tutun. Pazarlamacılar pek sevilmez, bunu biliyorum. Onların çuvalla para kazandıkları, keyifli bir yaşam sürdükleri sanılır. Bu ön yargıyı bir kez daha gözden geçirmek için bir neden yok. Ama müdür bey, siz bu durumu diğer çalışanlardan, hatta aramızda kalsın işveren sıfatıyla bir çalışan aleyhine kolayca vereceği kararlarda bildiğinden şaşmayacak patrondan bile daha iyi değerlendirebilecek bakış açısına sahipsiniz. Şunu da çok iyi biliyorsunuz ki neredeyse bütün yıl boyunca dışarıda bulunan bir pazarlamacı dedikodulara, beklenmedik durumlara ve asılsız suçlamalara kolayca kurban edilebilir ve bunlara karşı kendini koruması da imkansızdır. Çünkü çok zaman bunlardan haberi bile olmaz. Ancak bir seyahatten yorgun argın geri döndüğünde bu dedikoduların kötü sonuçlarını adeta derisinin altında hissettiği zaman haberi olacaktır. Müdür bey, bana hiç değilse birazcık hak verdiğinizi gösterecek bir tek kelime olsun söylemeden çıkıp gitmeyin lütfen. Ama müdür daha Gregor'un ilk sözlerinden sonra sırtını dönmüştü bile. Büktüğü dudaklarıyla silkip durduğu omuzlarının üzerinden geriye doğru Gregor'a bakıyordu sadece. Gregor'un konuştuğu süre boyunca yerinde durmamış, ondan gözünü hiç ayırmadan ama sanki salondan çıkmasını önleyen bir engel varmışçasına son derece yavaş hareketlerle adım adım kapıya yanaşmış, sonunda hole gelmişti. Hole son adımını atarken yaptığı ani hareketi gören, sanki ayak tabanının o anda alev aldığını zannedebilirdi. Kendisini merdivenlerde mucizevi bir kurtuluş bekliyormuş gibi elini uzatabildiği kadar ileriye merdivenlere doğru uzattı. Gregor firmadaki durumunun telafisi mümkün olmayacak bir şekilde tehlikeye girmesini istemiyorsa müdürün bu ruh haliyle gitmesine kesinlikle izin vermemesi gerektiğini fark etmişti. Annesi ve babası henüz durumun pek de farkında değillerdi. Onlar aradan geçen yıllar içinde bu firmanın Gregor'un geçimini hayat boyu sağlayacağına kanaat getirmişlerdi. Ayrıca şu anda olan bitenler yüzünden şu anda öylesine kaygılıydılar ki bütün öngörülerini kaybetmişlerdi. Ama Gregor hala bu öngörüye sahipti. Müdürün gitmesinin önlenmesi, yatıştırılması, ikna edilmesi ve elbette ki kazanılması şarttı. Çünkü Gregor ve ailesinin geleceği buna bağlıydı. Kız kardeşi keşke şimdi burada olsaydı. O zeki bir kızdı ve daha Gregor rahat rahat sırt üstü yatarken o ağlamaya başlamıştı. Müdür gibi kadınları seven bir adamın kız kardeşi tarafından yönlendirilmesi oldukça kolaydı. Şimdi o olsa dış kapıyı kapatır, holde söyleyecekleriyle müdürün korkusunu yatıştırırdı. Ancak o burada değildi ve dolayısıyla Gregor'un bizzat harekete geçmesi şarttı. Gregor şu anda hareket yeteneğinin ne durumda olduğunu henüz bilmediğini ve konuşmasının da büyük olasılıkla hala anlaşılmadığını hiç düşünmeksizin kapı kanadından ayrılarak bedenini kapının aralığından kaydırdı. O sırada komik sayılabilecek bir halde iki eliyle birden sahanlıkta merdiven korkuluğuna tutunan müdürün yanına gitmeye niyetliydi ama hemen tutunacak bir yer arayarak ufak bir çığlık atıp incecik bacağının üzerine çöküverdi. Çöker çökmez ilk kez bedeninde bir rahatlama hissetti. Çünkü bacakları sağlam zemine kavuşmuştu. Bacaklarının tamamen kontrolünde olduğunu sevinçle fark etti. Üstelik onu istediği yere taşıyıp götürmek için çaba sarf ediyorlardı. Çektiği bütün acıların artık bitmek üzere olduğunu düşündü. Ama tam o anda tamamen kendi içine gömülmüş gibi görünen annesine, hiç de uzak olmayan bir yerde, kısıtlı hareket kabiliyeti yüzünden debelenip dururken, annesi birden ayağa fırladı ve kollarını iyice iki yana açarak "İmdat, Tanrı aşkına yardım edin!" diye bağırdı. Gregor'u daha iyi görebilmek için başını yana eğerek bakıyordu ama diğer yandan da durmaksızın geri geriye kaçıyordu. Hemen arkasında kurulu kahvaltı masasını unutmuştu. Masaya ulaşınca sanki dalgınlıkla yapıyormuş gibi telaşla masanın üzerine oturuverdi. O anda devrilen büyük demlikteki kahvenin sel gibi halının üzerine akmakta olduğunu da hiç fark etmemiş görünüyordu. Gregor annesine baktı ve usulca "Anne, anne!" diye fısıldadı. Müdür o an için aklından çıkmıştı ama az ötede akmaya devam eden kahvenin görüntüsü karşısında çenesiyle boşluğa doğru birkaç ısırma hamlesi yapmaktan da kendini alamadı. Bunun üzerine annesi yine bağırarak masanın yanından kaçtı ve telaşla ona doğru gelen babasının kollarına atıldı. Ama Gregor'un şu anda anne babasıyla uğraşacak zamanı yoktu. Çünkü müdür çoktan merdivenleri inmeye başlamıştı bile. Çenesini merdivenden korkuluklarına dayayarak son bir kez dönüp arkasına baktı. Gregor ona yetişmek için bir hamle yaptı ama müdür bir şeyler sezmiş gibi hızla ileri atılıp birkaç basamağı birden geride bıraktı. Evden çıkarken gider ayak "Aman Tanrım!" diye bağırışı bütün merdiven boşluğunda yankılandı. Ne yazık ki müdürün kaçarcasına gidişi o dakikaya kadar serin kanlılığını kaybetmemiş olan babasını da şaşkına çevirmişe benziyordu. Çünkü müdürün peşinden gideceğine ya da en azından Gregor'un adamın peşinden gitmesine engel olmamaya çalışacağına, müdürün şapka ve pardösüsünü bir koltuğun üzerine bırakmış, müdürün unuttuğu bastonunu kapmış, eline bir gazete almış, ayaklarını yere vurarak ve gazeteyi havada sallayarak Gregor'u gerisin geri odasına sokmaya çalışıyordu. Gregor'un yalvarıp yakarmaları hiçbir işe yaramadı. Hiçbiri anlaşılmadı. Başını ne kadar masumca yere eğerse eğsin, sonuç sadece babasının ayaklarını yere gittikçe daha sert vurması oldu. Biraz ötede annesi, serin havaya rağmen bir pencere açıp dışarıya sarkmış ve yüzünü pencereden epeyce ileriye uzatıp ellerinin arasına almıştı. Sokakla merdiven boşluğu arasında güçlü bir cereyan oluştu. Perdeler uçuşuyor, masanın üzerinde duran gazeteler havalanıyor, gazete sayfaları yerde oradan oraya sürükleniyordu. Babası hala tuhaf sesler çıkartarak hiç durmaksızın Gregor'u sıkıştırmaya devam ediyordu. Ne var ki Gregor geri geri yürüme konusunda tamamen acemiydi. Dönmesine izin verilse soluğu anında odasına alacaktı. Fakat oldukça zaman alacak dönme girişimiyle babasının sabrını taşımaktan korkuyordu. Hem de babasının elindeki bastonla sırtına ya da kafasına ölümcül bir darbe indirme tehlikesi vardı. Gregor sonunda dehşet içinde yapacak başka bir şey kalmadığını fark etti. Çünkü geri geri gitmeye kalkarsa yönünü bile bulamayacaktı. Bunun üzerine bir yandan babasına göz ucuyla bakarak kendince elinden geldiği kadar hızlı ama aslında çok yavaş bir şekilde dönmeye başladı. Babası onun iyi niyetini sözmüş olmalıydı ki bu sırada Gregor'a ilişmedi. Hatta tersine arada bir onun dönüşünü uzaktan bastonun ucuyla yönlendirmeye çalıştı. Ah bir de babasının ağzından çıkan şu tahammül edemediği sesler olmasaydı. Bu sesler Gregor'un aklını başından alıyordu. Dönüşünü neredeyse tamamlamıştı ki kulağı bu seslerde olduğu için şaşırıp yine biraz ters yöne doğru döndü. Nihayet başını sevinçle kapının aralığına uzatırken Bu kez de bedeninin bu kapıdan kolayca geçemeyecek kadar iri olduğu ortaya çıktı. Ama Gregor'un kapıdan geçişini kolaylaştırmak için kapının diğer kanadını da açmak, o anki ruh haliyle babasının hiç aklına gelmedi. Onun aklı fikri Gregor'un bir an önce odasına geri girmesindeydi. Gregor'un doğrulup ayağa kalkarak kapıdan geçmek için ihtiyaç duyduğu uzun hazırlıklara girişmesine de izin verecek gibi görünmüyordu. Daha da kötüsü, Gregor'u sanki önünde hiçbir engel yokmuş gibi bir taraftan da o tuhaf sesleri çıkararak odaya doğru yönlendirmeye çalışıyordu. Gregor'un arkasında duyduğu bu sesler artık bir babadan çıkabilecek seslere hiç de benzemiyordu. Artık durum oldukça ciddiydi ve Gregor ne pahasına olursa olsun kapıdan geçmek için can havliyle atıldı. Bedeninin bir yanı havaya kalktı. Şimdi kapı aralığında yanlamasına duruyordu ama böğrü yere sürtünmekten tamamen yara bere içinde kalmıştı. Bu yüzden beyaz boyalı kapıda iğrenç lekeler bıraktı. Derken kapıya sıkışmıştı ve artık kendi başına kımıldayamayacak haldeydi. Bir yanındaki bacakları boşlukta çırpınırken, diğer yanındakiler ise bedenin ağırlığıyla canını yakacak şekilde zemine basıyordu. İşte tam o anda babası arkasından Gregor'u bu durumdan kurtaran sert bir tekme attı ve Gregor her tarafı kanlar içinde odasının ortasına doğru uçtu. Ardından da kapıyı bastonla iterek gürültüyle kapadı ve sonunda ortalık yatıştı. Gregor baygınlığa benzeyen derin uykusundan ancak akşamın karanlığında uyandı. Dışarıdan gelen gürültüler olmasaydı da uyanacaktı. Çünkü kendisini fazlasıyla dinlenmiş hissediyordu ve uykusunu almıştı. Buna rağmen bir an belirip kaybolan ayak sesi ve holün kilitlenen kapısından gelen sesler yüzünden uyanmış olabileceğini düşündü. Sokak lambasından gelen ışıkları odanın tavanını ve mobilyaların üst taraflarını tamamen aydınlatıyordu ama Gregor'un bulunduğu yer ve zemin kapkaranlıktı. Gregor neler olduğunu görmek için özelliklerini ancak anlamaya başladığı duyargalarıyla etrafı yoklayıp kendini acemi hareketlerle kapıya doğru sürükledi. Bedeninin sol tarafı acı veren bir kasılma hali yaratan tek parça bir yara gibiydi. Bu yüzden iki sıra bacağı üzerinde topallayarak yürümesi gerekiyordu. Ayrıca bacaklarından biri de öğlenden önce yaşanan olaylarda ağır bir yara almıştı. Aslında sadece bir yarayla kurtulmuş olması mucize sayılırdı ve bu yaralı bacak cansız bir parça gibi bedenin arkasından sürükleniyordu. Gregor ancak kapıya vardığında kendisini oraya çeken şeyin ne olduğunu anladı. Yiyecek bir şeyin kokusuydu bu. Çünkü kapının eşiğinde içinde ekmek parçaları yüzen süt dolu bir kase duruyordu. O an neredeyse mutluluktan gülecekti. Çünkü son derece aç durumdaydı. Başını hemen gözlerinin hizasına kadar sütün içine daldırdı. Ama hayal kırıklığı içinde tekrar geri çekildi. Bunu sadece incinmiş olan sol böğrü yemek yemesini güçleştirdiği için yapmamıştı. Yemeği ancak bütün bedenini işin içine katarak sesli soluk alıp vermeler eşliğinde yiyebiliyordu. En sevdiği şey olan ve kız kardeşinin mutlaka bu nedenle getirdiği sütün tadı hiç hoşuna gitmemişti. Büyük bir tiksintiyle kendini kaseden geri attı ve odanın ortasına doğru süründü. Gregor'un kapı aralığından gördüğü kadarıyla salonda bir gaz lambası yanıyordu. Genelde günün bu saatlerinde babası öğlenden sonra çıkan gazetelerden annesine ve bazen de kız kardeşine bir şeyler okurdu. Ancak şimdi hiç ses çıkmıyordu. Belki de artık kız kardeşinin ona sürekli sözünü ettiği ve yazdığı bu okuma faslı yapılmaz olmuştu. Ancak ev hiç kuşkusuz boş olmadığı halde tamamen sessizliğe gömülmüştü. Gregor bir yandan karanlığa boş gözlerle bakarken kendi kendine "Ne kadar da sakin bir hayat yaşıyor ailem," dedi. Bununla beraber anne babasına ve kız kardeşine öyle güzel bir evde, böyle güzel bir hayat sağlayabildiği için güçlü bir güven duygusu hissetti. Ama ya bütün bu huzur, rahatlık ve mutluluk korkunç bir şekilde sona ererse ne olacaktı? Bu düşüncelerin içinde kaybolup gitmemek için hareket etmesi gerektiğini düşünerek odanın içinde bir aşağı bir yukarı sürüklenmeye başladı. Uzun saatler boyunca sadece bir defa yan kapı, bir defa da diğer kapı aralanıp hemen kapatıldı. Sanki birileri içeri girmek istemiş ama diğer yandan da böyle bir girişimde bazı sakıncalar görmüş olsa gerekti. Gregor salon kapısının tam önünde durdu. İçeri girmekte tereddüt eden misafiri içeri almaya, hiç değilse onun kim olduğunu öğrenmeye kararlı gibiydi. Ancak kapı bir daha açılmadı ve Gregor da boşu boşuna bekledi. Sabah kapılar kilitliyken herkes onun yanına gelmek istemişti ama şimdi kendisi kapılardan birini açınca diğerleri gün içerisinde açılmış olmalıydı. Hiç kimse yanına uğramıyordu ve üstelik anahtarlar da kapının dış tarafındaydı. Salonun ışıkları gece çok geç saatlerde söndürüldü. Gregor, anne babasının ve kız kardeşinin bu saatte kadar niçin yatmadıklarını anlamakta zorlanmadı. Çünkü üçünün de parmak uçlarına basarak dolaştığını çok iyi duyabiliyordu. Demek ki sabaha kadar Gregor'un yanına kimse uğramayacaktı. Bu durumda hayatına nasıl yeniden şekillendirebileceğini rahatsız edilmeden düşünmeye yetecek kadar geniş zamanı olacak demekti. Zeminine boylu boyunca uzanmak zorunda kaldığı bu yüksek tavanlı geniş oda nedenini anlayamadığı bir şekilde onu korkutuyor ama bu korkunun sebebini bir türlü bulamıyordu. Halbuki bu oda onun bunca yıllık odasıydı. Yarı bilinçsiz bir hareketle biraz da hafif bir utanma duygusuna kapılarak kanepenin altına sokuldu. Sırtı biraz sıkışmasına ve başını yukarı kaldıramamasına rağmen orada çok rahat etti. Canını sıkan tek şey oldukça geniş bedeniyle kanepenin altına tam sığmamasıydı. Bütün geceyi yarı uykulu, açlığı nedeniyle arada bir korku içinde uyanarak ve arada sırada kaygılarla belirsiz umutlara kapılarak orada geçirdi. Ama çıkardığı tek sonuç şimdilik soğukkanlı davranıp sabretmesi ve aileyi alabildiğine kollayıp içinde bulunduğu durum nedeniyle istemeyerek de olsa yol açtığı üzüntüleri onlar için en azından katlanılır hale getirmesi gerektiği oldu. Gregor henüz sabahın erken saatlerinde hava karanlıkken aldığı yeni kararların gücünü test etme fırsatını buldu. Hol tarafından gelen kız kardeşi açtığı kapıdan içeriye dikkatle bakıyordu. İlk anda Gregor'u göremedi. Ah tanrım, buralarda olmalı, uçup gitmiş olamaz ya. Ama sonra onun kanepenin altında olduğunu fark edince öyle korktu ki kendini toparlamaya fırsat bile bulamadan telaşla kapıyı geri çekip kapattı. Ama ardından sanki yaptığına pişman olmuş gibi tekrar kapıyı açtı ve sanki ağır derecede hasta ve yabancı birinin odasına girer gibi parmak uçlarına basarak yaklaştı. Gregor başını kanepenin neredeyse ucuna kadar çıkarmış, onu izliyordu. Acaba kız kardeşi süte dokunmadığını ama bunu kesinlikle tok olduğu için yapmadığını anlayacak ve ona başka bir yiyecek getirecek miydi? Bunu kendiliğinden yapmayacaksa onun dikkatini bu konuya çekmektense açlıktan ölmeye razıydı. Ancak kanepenin altından çıkıp kız kardeşinin ayaklarına kapanarak yiyecek güzel bir şeyler getirmesini istememek için de kendini zor tutuyordu. Ama kız kardeşi sadece kenarından biraz süt dökülmüş olan kasenin dolu olduğunu anında fark etti ve hayrete kapıldı. Kasayı alıp bu işi çıplak elle değil, yanında getirdiği bir bez parçasıyla yapmıştı, dışarı çıktı. Gregor, kız kardeşinin götürdüğü sütün yerine ne getireceğini merakla bekliyor ve bu konuyla ilgili tahminler yürütüyordu. Ancak iyi yürekli kız kardeşinin o yaptığı şeyi asla tahmin edemezdi. Kız kardeşi onun nelerden hoşlandığını anlamak için bir sürü yiyeceği eski bir gazetenin üstüne koyup getirmişti. Uzun zaman önce pişirilip neredeyse bozulmak üzere olan sebze yemeği, son yemekten artık kalan ve beyaz bir sos içinde yüzen kemik parçaları, bir miktar çekirdeksiz üzüm ile badem, Gregor'un 2 gün önce yenilemeyecek kadar kötü olduğunu söylediği peynir, bir parça ekmek ve üzerine yağ sürülmüş bir dilim ekmek, yanında da yağ sürülüp üzerine tuz ekilmiş bir dilim ekmek daha vardı. Bir de muhtemelen o andan itibaren Gregor'a ait olacak su dolu bir çanak da koydu önüne. Kendisi odadayken yemeye başlayamayacağını bilen kız kardeşi, Gregor istediği gibi davranabilsin diye kapıyı da kilitleyerek fazla oyalanmadan çıktı. Yemek söz konusu olduğu için Gregor'un bacakları adeta titremeye başlamıştı. Yaraları tamamıyla iyileşmiş olmalıydı çünkü herhangi bir engel hissetmiyordu. Bu onu şaşırtmıştı. Neredeyse bir aydan fazla zaman önce parmağını bıçakla azıcık kestiğinde oluşan ve ona önceki gün bile hala yeterince acı verebilen o küçük yarayı hatırladı. Şimdi benim duyularım köreldi mi yani diye geçirdi içinden. Ardından önünde duran bütün diğer yiyeceklere kıyasla en belirgin şekilde iştahını kabartan peyniri yemeye başladı. Mutluluktan gözleri yaşararak peyniri, sebzeyi ve sosu da birbiri ardına aceleyle yiyip bitirdi. Ancak taze yemeklerden pek tat alamadı. Hatta onların kokularına katlanamadığı için seçtiği yiyecekleri alıp başka yerde de yemeye devam etti. Kız kardeşi sanki tekrar saklanması için ona yeterli zaman vermek istermişçesine yavaşça anahtarı çevirdiğinde yemekler çoktan bitmişti. Gregor yemeğini yediği yerde yatıyordu. Neredeyse uyuklar halde olmasına rağmen kilitten çıkan ses irkilmesine neden oldu. Telaşla kendini tekrar kanepenin altına attı. Yalnızca kız kardeşinin odada bulunduğu süre için bile olsa kanepenin altında durmak çok zorlu bir çaba gerektirmişti. Tıka basa yemekten karnı şişmiş, o dar alanda artık nefes alamaz hale gelmişti. Küçük boğulma nöbetleri geçirerek adeta dışarıya çıkmış gözlerle kız kardeşinin kırıntı ve artıklarla beraber dokunmadığı diğer yiyecekleri de süpürüp bir araya topladıktan sonra hepsini bir kovaya doldurarak kapağını da kapatıp dışarı çıkmasını izledi. Kız kardeşi daha arkasına döner dönmez kanepenin altından hemen çıktı, gerindi ve yerlendi. Gregor'un yemeği artık bu şekilde verilmeye başlanmıştı. Bir öğün sabahleyin anne babası ve hizmetçi uyurken, ikinci öğünde öğle yemeğinden sonra. Çünkü o saatlerde öğle yemeği yendikten sonra anne babası bir süre uyurlardı. Hizmetçi de kız kardeşinin talimatıyla bir şeyler almaya dışarı çıkmış olurdu. Onlar da Gregor'un açlıktan ölmesini istemezlerdi ama Gregor'un yemek konusuyla ilgili işittikleri, kaldırabilecekleri bir şey değildi. Belki de kız kardeşi onları küçük de olsa bir üzüntüden korumak istiyordu. Çünkü zaten yeterince acı çekiyorlardı. O ilk gün öğleden önce eve gelen doktor ile Çiringil'in hangi bahaneler uydurarak evden uzaklaştırıldığını Gregor asla öğrenemedi. Onlar kendisini anlamadıkları için onun başkalarını anlayabileceğini kız kardeşi dahil hiç kimse düşünmüyordu. Kız kardeşi odasındayken onun iç çekişlerini ve dualar edişini dinlemekte yetinmekten başka çaresi yoktu Gregor'un. Ancak daha sonraları kız kardeşi durumuna biraz alıştığında tam bir alışma söz konusu değildi. Gregor'un kulağına arada bir iyi niyetli denebilecek ya da en azından böyle yorumlanabilecek tatlı sözler gelmeye başlamıştı. Mesela Gregor yemeği silip süpürmüşse kız kardeşi, "Demek bugün yemek hoşumuza gitti." veya son zamanlarda gittikçe daha sık rastlanan tersi durumlarda ise neredeyse üzüntüyle, "Gene her şey olduğu gibi kalmış işte," diyordu. İkinci ayrım sonu.